Ayrım 6. 7. gün İhsan Oktay Aner, sayfa 65. Kompartımanda yalnız olmasına rağmen İhsan Sait, kapıyı açıp dışarıya gelen giden olup olmadığına baktı ve koltuğuna oturduktan sonra cebinden tabancayı çıkardı. 8 mermi bastığı şarjörü silaha taktı ve mermiyi namluya verdi. Silahın faal olduğundan iyice emin olmak için sürgüyü çekip merminin atım yatağında olup olmadığına bir baktı. Çok geçmemişti ki dışarıda kondüktörün "Sen Stefan, sen Stefan!" diye bağırdığını işitti. Titreyen elleriyle tabancayı mendile sardı ve cebine yerleştirdi. Az sonra perona inmişti. Tren istasyonu terk ettiğinde yağmur çiselemeye başladı. Şark tarafında bir şimşek parıldadıktan sonra gök gümbürdeyince İhsan Sait'in dizleri titrer gibi oldu. Issız istasyonun saçağı altında çantasından petrol lambasını çıkardı ve kibritini çakıp fitili tutuşturdu. Lambanın kapağını kapatıp iyice atıştırmaya başlayan yağmur altında perondan demir yoluna indi ve o karanlık gecede şimale yani demir minarelere doğru çamurlu yolda yürümeye başladı. Hedefi yarım saat kadar ilerideydi. Ne var ki bu sırada bir sağanak indirdi. Yağmur şakırdamaya başladı. Derken az ilerisine bir yıldırım düştü ve kulakları sağır eden bir gök gürültüsü dağı taşı inletti. Gürültünün ardından İhsan Sait bir çatırtı duydu. Biraz yürüyünce devrilmiş, alev alev yanan bir ağaç gördü. Anlaşılan yıldırım bu ağaca isabet etmişti. Dizleri titreyen adam korkuyla "Hasbünallahü ve ni'mel vekil" diye bağırdığı anda uzakta demir minarelerin ışıklarını seçti. 10 dakika daha yürüdükten sonra 13 demir direğin yanındaki devasa ahşap binaya 50 adım kadar yaklaşmış ve bir kayanın arkasına sinmişti. Direklere gerili teller şiddetli rüzgarın tesiriyle uğulduyor, birbirlerine çarptıkça o karanlıkta şerareler peyda ediyorlardı. Bu koca binanın tuğladan örülme uzun bacasından çıkan yoğun duman o karanlıkta seçilemiyordu ama baca ağzından o saatte bile sıçrayan kıvılcımlar gayet net görünüyordu. Tıpkı gönderdeki bayrak gibi direklerin her birinin tepesine iple kuvvetli bir kızıl ziya neşreden büyükçe birer petrol lambası çekilmişti. İçeriden en az 400 beygirlik bir buhar makinesinin gürültüsü işitiliyordu. Yanındaki feneri söndüren İhsan Sait cebinden tabancayı çıkardı ve beline sıkıştırdı. Görünmemek için eğilerek çamura bata çıka dev binanın cümle kapısına doğru koştu. Kilidi açmak için gerçi çakısını hazırlamıştı ama kapının açık olduğunu görünce buna gerek olmadığını anladı. Biraz asılınca kapı hep öyle olduğu gibi gıcırdayarak aralandı. İçeri girince gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmıştı. İçerisi ara sıra cızırdayan elektrikli birkaç ark lambasıyla az da olsa aydınlatılmıştı. 30 adam yüksekliğindeki ahşap tavanın sağında her ne kadar isten kararmış olsa da Allah lafzı, solunda ise silinmeye yüz tutmuş Muhammed ismi yazılı olduğuna bakılırsa burası cami gibi bir mübarek mekan olmalıydı. Ama kelepçelenip demet haline getirildikten sonra 20'si 30'u duvarlara rapt edilmiş ve metrelerce uzanan elektrik kablolarına ne buyurulurdu. Zemin halılarla kaplıydı. Üstelik her biri bir vakitler su içinde 300 lira edecek kıymetli halılardı bunlar. Ancak şimdi kısmen ya da tamamen yanmış, üzerlerine kapkara makine yağı dökülmüş, sökülmüş, delinmiş, eprimiş, heba ve mahvolmuşlardı. Bunda tez zamanda aktarılması gereken çatıdan akan yağmur sızıntısının da payı elbette yok değildi. Kapkalın ahşap girişlerine guruldayan ve ara sıra patır patır kanat çırpan güvercinlerin yuva yaptığı çatıdan gelen yağmur, sağ ve sol duvarlardaki Kabe ve Mescid-i Aksa tasvirlerini de berbat etmiş, küf içinde bırakmıştı. Tavan ve duvarlardaki ince bezemeler de bakımsızlıktan ve ihmalden nasiplerini almışlardı. Birkaç ayrı yerde kazma, kürek, balta ve kancalarla birlikte nicedir değiştirilmediği için metan gazı kabarcıklarının yükseldiği ve rengi artık yeşile çalan su ile dolu yangın kovaları vardı. Tavandan ta zemine sarkıp sürtünen bilek kalınlığında bir kablonun naklettiği şiddetli elektrik cereyanı neticesinde tuzağa düşmüş, çılgın bir ejderha gibi değdiği yerde elektrik ki kıvılcımlar saça saça sağa sola oraya buraya savrulduğunu gören İhsan Sait, yangına karşı neden bu kadar çok tedbir alındığını anladı. Bütün elektriki tahkat, buhar makinesinin döndürdüğü dövme demirden koskoca bir münevvebe tarafından elde ediliyordu. Ağzı bir karış açık olduğu halde, sağı solu temaşa eden İhsan Sait, kalayla kaplı bakırdan mamul, 20'şer adam boyunda tam 6 adet pırıl pırıl devasa meksefe gördü. Bu hayreti mucip alattan hangisine bakacağını bilemediği için hiçbirini seçip doğru dürüst inceleyemiyordu. Kah parmak, kah ibrişim kalınlığında bakır kablo veya tellerden yapılma dev bobinler, petek bobinler, ortalarındaki demir nüve ancak bir bucurgatla döndürülüp muhtezleri ayarlanabilecek daha büyük bobinler, parlak pirinç sürgülü reostalar ve sabit mukavemetler, maun kaplı kumanda levhalarında ibreleri kıpırdaşan ampermetreler, voltmetreler, şalterler, mütehavvil meksefeler, açık ve kapalı şalterler vesair edevat. Kablolardan ve bütün bu teçhizattan bir yınlatma işitiliyor. Ayrıca buhar makinesinin pistonu gidip geldikçe zemin sarsılıyordu. Etraf bakır kabloları lehimlerken ateş kadar sıcak havyanın batırıldığı nişadırdan tüten buğudan, bobin tellerini kağıtla tecritte kullanılan hararete maruz kalmış Arap zamkının keskin kokusundan, buhar kazanından gelen is, kurum ve dumandan geçilmiyordu. Fakat İhsan Sait o anda daha önce hiç görmediği bir tür lamba gördü. Bunlar krom kapli kaidelere oturtulmuş 12 koskoca parlak lambaydı ve pek az ışık veriyorlar ama şiddetli bir ısı neşrediyorlardı. Hatta camları çatlamasın diye bazıları yağ dolu fanuslarda muhafaza ediliyordu. Her birinin altından hepsi de parmak kalınlığında en az 5 kablo çıkıyor ve bu uğursuz mekan muhtelif yerlerine doğru uzanıyordu. İhsan Sait bunların ne işe yaradığını anlayamadı ama burası hiç de tekin değildi. Eli beline gitti ve silahını çıkardı. Kamburu işte o sırada gördü. Allah'tan o kendisini görmemişti. Çakşırı dizlerine kadar sıvalı adamın ayağında takunyalar vardı. Kıllı baldırlarını pis bir havluyla kuruladığına bakılırsa yeni abdest almış gibiydi. Seccadesini yere yayıp yatsı namazını geç de olsa eda etti. Ardından buhar makinesinin kazanına seyirtip kürek kürek kömür attı ve nedense dolaptan bir filit alıp sağa sola uzunca bir süre gül suyu püskürttü. Bunlar bitince kerevetine oturdu ve zaten yanmakta olan nargilesini tüttürmeye başladı. Keyfi yerine gelmiş olacak ki kerevetin yanındaki sehpada bulunan fonografa Pervuz Hanım'ın kantosunun kaydedildiği silindiri yerleştirdi ve aleti kurdu. Sırtı kendisine dönük olduğu için kamburun bir tehlike arz etmediğine kanaat getiren İhsan Sait, içinde bulunduğu dev binanın eğer burası cami benzeri bir yerse ve belki de öyleyse kıbleye bakan kısmında hem de ta yukarıda iki sütunun taşıdığı karanlıkta inşa edilmiş camekanlı bir odanın minber gibi bir mekan olabileceğini düşündüğünde buradan gelen feryatları duyar gibi oldu. Odaya basamakları aşınmış ahşap bir merdivenle çıkılıyordu. Elinde tabancası olduğu halde merdivenleri yavaş yavaş tırmandı ve sahanlığa adımını attı. Camdan içeriye baktığında burasının bir istemli geminin kaptan köşkünü andırdığını gördü. Gerçekten de burada sapsarı parlak pirinçten iki makine telgrafı seçiliyordu. Ama üzerinde tam yol, yarım yol, tornistan, istop kısımları yerine birden yüze kadar rakamlar vardı. Diğer makine telgrafının da ondan bir farkı yoktu. Ayrıca ilgili şahsa talimatları nakletmek için pırıl pırıl parlayan pirinçten konik ağızlı ve ikaz düdüklü birkaç muhabere borusu vardı. Öyle ki düdüğe üflendiğinde bu canhıraş seda borunun metrelerce uzaktaki diğer ucundan işitilir ve oradaki şahıs borunun başına gelip talimatları dinleye başlayabilir, sual edebilir ve cevap alabilirdi. Makine telgraflarının üstünde ve yine tavana doğru Allah ve Muhammed isimleri yazılmıştı. Bunun da altında marangozluk harikası sayılabilecek bir masa ve masada ise bir kaide üzerine dikili, mıknatısı sahaya maruz kalmaması için pirinç bir çemberin tam ortasına dört elle sabitlenmiş bir mikrofon vardı. Sırtı kapıya dönük olan bir zat yeknesak bir sesle mikrofona şunları söylüyordu. Allahümme erinel hakka hakkan verzuknel ittiba'a ileyni ve erinel batile batilen verzuknel iştinabe anhu ve erinel eşyaya kama hiye hakkuha. Odanın sol yanında da Selahaddin Tefrici şöyle ağlayıp sızlamaktaydı. Varko benceyizi gidem, ko selocu, bre etmen, ziyadesiyle gencem, torun tosun ne ider, çoluk çocuk avrat bacı ne ider, ziyadesiyle altın virirem, yeter ki tez salasın benceyizi, ko beni ko, oy. Derken mikrofon başındaki zat kolları oynatıldığında çın çın sedası veren makine telgraflarını ayarladıktan sonra sağ yanındaki muhabere borusunun düdüğüne üfledi ve kapağını açtı. Bir süre sonra borudan kamburun sesi işitildi. Zat borudan ona şöyle dedi. Mürsi ile 90 kHz, ahize 76 kHz. Çok geçmeden muhabere borusunun düdüğü öttü. Zat kulağını dayayıp dinledikten sonra talimatları harfiyen yerine getirilmiş olmalı ki borudan kambura bağırdı. Şalter! İhsan Said önce bu emri müteakiben kopuveren canhıraş çığlığın kaynağına baktı. Kafasından dumanlar tüten Selahaddin Tefrici karşısında boynundan ve zangır zangır titreyen el ve ayaklarından kayışlarla bağlı olduğu demir bir sandalyede başında yine demirden bir tas ve onun altında da elektriği nakletmesi için ıslak bir sünger olduğu halde çığlık çığlığa bağırıyordu. Başındaki demir tasa bilek kalınlığında bir kablo bağlıydı. Tepesindeki voltmetrenin iblis kuyruğu gibi kıpırdaşan kızıl ibresi 30 bini, ondan daha insafsız görünen ampermetreninki ise 145'i gösteriyordu. İhsan Said ne yapacağını şaşırmış, dizlerinin bağı çözülür gibi olmuştu. Ayrıca kusacak gibiydi. Çünkü mangalda kızaran pirzola cızırtısını andıran bir seda adamcağızın kafasından çıkıyordu. Az sonra etrafı yanık et kokusu sardı. Odada şimdi bir sessizlik hakimdi. Ancak bu çok uzun sürmedi. Muhabere borusundan kamburun sesi duyuldu. Kücüh Bey, vahiy geldi mi? Çalteri kapatem mi? İhsan Said'in beti benzi atmıştı. Gerçi elinde dolu bir tabanca vardı ama bu silahı tutan kolu tir tir titriyordu. Ayrıca dizlerinin bağı çözülecek gibiydi. Ve işin kötüsü bir de bağırsaklarında aşırı bir faaliyet başlamıştı. Kapıdan davranma yakarım diye bağırmak istedi. Ancak dili tutulmuş olacak ki ağzından sadece zavallıca bir inilti çıktı. Oradan kaçıp gitmek istiyordu. Gel gör ki bunu bile başarabilecek durumda olmadığını anlayınca yavaşça yere çömeldi. Fakat bu onun ölümü olacaktı. Kas gücüyle değil, sadece iradesiyle yerden doğrulduğunda tam arkasında birinin "Küçük Bey, dikkat id!" diye bağırdığını işitti. Mikrofon başındaki zat döner dönmez, İhsan Said onun çukura kaçmış gözlerini ve çökmüş avurtlarını değil, çift namlulu Deringer'ini gördü. Bunu gördüğünde insanca bir cesaretten çok hayvanca bir vahşetle bir canavarın saldırdığı kurbana mı yoksa o kurbana saldıran canavara mı ait olduğu pek anlaşılamayacak bir çığlık atarak hasmının üzerine atıldı. Deringer patladı. Ama alnından kanlar akan İhsan Said 38'lik ve 8 kurşunlu tabancasıyla ateş etmek yerine kabzasıyla hasmının başına vuruyor, vuruyor, vuruyordu. Ahşap zemine henüz yığılmadığına göre daha ölmemiş olan hasmı onun canına okuyabilirdi. Ama oturduğu berjer sandalyede kafatası hayvan kuvvetiyle parçalanmış bir halde cansız duran bir zat artık öldüğüne İhsan Said'i nasıl inandırabilirdi ki? Yüzünde kedere boyun eğmiş bir ifadeyle Efendisinin yanına ses etmeden giden kambur, boynundan poşusunu çözüp adamın çenesini bağladıktan sonra ellerini açıp Fatiha okumaya başladı. İhsan Said yere çömelmiş nefes nefeseydi. Aklı başına yeni yeni geliyordu. Tabancasını kambura doğrultup "Sakın davranma, yakarım!" diye bağırdı. Ama kambur onu aldırmadan duasını okumaya devam etti ve amin deyip elleriyle yüzünü sıvazladı. İhsan Said'e bir baktıktan sonra şunu söyledi. Ona Başaoğlu dirilerdi. Era'daki Cedidiye sokağındaki Parnas fotoğrafhanesini işleten Monsieur Bior, stüdyosuna uzun boylu bir adam girince 6 gün önce basılmış Guardian gazetesini okumaya ara verip gözlüklerinin üzerinden bir baktı. Yorgun ve sarsılmış görünen adamın yanında bir kambur vardı. Pera'da yaşayan biri, hele bir fotoğrafçı olarak müşterilerinin tuhaf isteklerine alışmıştı ama böylesiyle ilk kez karşılaşıyordu. Uzun boylu adam, yanındaki kamburun cepheden yandan birer portresini, ayrıca bir de endam fotoğrafisini istiyordu. Onları içeri buyur etti ve jelatin bromürlü pilavı Kaydı Muzlim'e koydu. Kamburu bir tabureye oturttuktan sonra kımıldamamasını temin etmek için baş dayamalığı getirip çenesinin altına yerleştirdi. Magnezyum lambası 3 kez patlamıştı. Fotoğrafçı 4 mecidiye aldığı için kırmızı camdan silindiri fitilini yaktığı lambasına geçirip karanlık odaya çekildikten 2 saat sonra zarf içinde 3 fotoğrafı İhsan Said'e teslim etti. Oradan Büyük Hendek Sokağı'nda avukat Leo Schoeman'ın bürosuna gittiler. Bekleme salonunda İhsan Said kağıt ve mühür mumu istedi. Bir gece önce olan bitenleri Paşaoğlu'nun ve onun yardakçısı Abdülnazik'ten olma, dur kızdan doğma, şu alçak, şu namussuz, kambur bevvalin, o elleri öpülesi, o dini bütün, o mübarek şeyhleri nasıl öldürdüklerini bir bir yazdı. Gerektiğinde polisin kolaylıkla teşhis edebilmesi için çektirdiği fotoğraflarla birlikte bu yazıyı büyük bir zarfa koydu ve kırmızı mühür mumuyla mühürledi. Az sonra her şamanın masasının önündeki Maroken koltukta oturuyordu. Kambur Bevval ise başını önüne eğmiş ayaktaydı. İhsan Said, "Gördüğünüz şahıs size her salı o günün gazetesini getirecek," dedi. "Lütfen gazetenin üzerinde hem imzamın hem de mührümün olduğundan emin olunuz. Eğer şahıs herhangi bir salı gelmezse zarfı polise teslim ediniz." Avukat Şoman'ın bürosundan çıktıktan sonra İhsan Said'in ağzından çıkacak bir tek söz ile asılarak idam edileceğini gayet iyi bilen Kambur Bevval'e yeni efendisi soruyordu. "Efendin kim? Artık başka kim ola ki? Sensin. Dinin duyunun ne? Her ne buyurursan yapmak." Kul ve efendi Karaköy'e doğru ilerlerlerken ta Ayastefanos'ta şu demir minarelerin yanındaki bir ağacın dibinde ne üzücüdür ki toprağın 2 metre altında kefensiz ve taharetsiz yatan Paşaoğlu'na münker ve nekir de benzeri sorular soruyor olmalıydılar. Aslında padişah efendimizin süt kardeşi olduğu halde iftiralar neticesinde pederi çoktan Bursa'ya sürgün edilen Paşaoğlu'nun akıbetini kumar tutkusu hazırlamıştı. Çünkü pederinin Boğaz'daki köşkünü satan bu adamcağız sağlığında büyük oynuyordu. Pederinin köşkünün satılmasının akabinde demir minareleri hak dinini hertz dalgalarıyla yayıp cümle alemin hidayete ermesi için inşa ettirmişti. Daha sonra buraya temelli yerleşmişti. Önce sadece bir tek minare, daha doğrusu anten vardı. Düşük takatli kıvılcım mürsilesinden ise ancak morş sinyalleri irsal edebiliyor. Bu da onu ziyadesiyle kedere boğuyordu. Çünkü Resulullah'ın buyurduğu gibi ezan, insan sesiyle okunmalıydı. Bu nedenle onun günde 5 vakit kurduğu demir antenden dünyanın 4 bir yanına neşrettiği morş sinyalleri, gerçi Boğaz'daki gemilerin pusulalarını saptırıyordu ama inşa ettiği camiye ne Hristiyanlardan ne de Yahudilerden Allah'ın bir tek kulu geliyordu. Hatta hak dininden olanlar bile bir kez olsun uğramış değillerdi. Ancak yolu oradan geçen haddini bilmez bir kambur, bir fersah gerideki bostanda yediği bir iki karpuzun tesiriyle olsa gerek cami duvarına işemeyi huy edinmişti. Duvarın hep aynı bölgesine işediğine göre kambur bazı hayvanat gibi kendi nüfus sahasını çişiyle işaretleyip kolluyor olmalıydı. İşte Paşaoğlu'nu bu bölgeye bir bakır tabaka yerleştirmiş ve kabloyla bu bakır levhaya elektrik vermişti. Gece olup kambur yine geldiğinde uçkurunu çözdü ve rahatlama umuduyla idrar kesesindeki sıvıyı akışına bıraktı. Sanki bir ifrit zavallı kamburu zekerinden yakalamıştı. Elektrik cereyanına tutulup zangır zangır titremeye başlayan adam mübarek bir yerde abdest bozduğu için çarpıldığına inandı. Biraz bu hadisenin ve biraz da Paşaoğlu'nun parasının etkisiyle Bevval nam bu kambur efendisince caminin hademesi tayin edildi. Artık bir kişi de olsa caminin geleni gideni vardı. Ancak iş bununla kalmayacaktı elbet. Paşaoğlu antenden eşref-i mahlukatın sedasını dünyanın ta diğer ucuna irsal azmindeydi. Bunun için bir mühtez icat etti. Bundan gelen sinyali tadil edip bir müvessille tevsi ederek antene yollamak istiyordu. Harun'un müntakili sübap üzerinde günler ve gecelerce çalışan Paşaoğlu, Beykoz'da ihmal ettirdiği cam borunun içine filamanı, anodu, ızgarası ve katodu yerleştirdikten sonra havasını boşalttı ve borunun ucunu hava gazı ateşinde eritip makasla kestikten sonra subapın işlediğini gördü. Subaplardan mebzul miktardaki imal etti. Bunlarla ihtisas muhassılları bunun sinyalini yükseltecek müvessiler ve mühtez devreleri yaptı. Allahü Teala'nın mesajını artık kendi sesiyle ay altı alemine neşredebilirdi. Mikrofonun başına geçip Kur'an-ı Azimuşan'ı kıraat etmeye başladı ve sabaha karşı hatim duasını okudu. Gel gelelim imsak vaktinden önce sabah namazını okumasına rağmen camiye gelen giden yine olmadı. Sadece önde kendisi ve arkada Bevval namaz kılıyorlardı. Gayreti beyhude olamazdı. Muhakkak ki Cenab-ı Hakk'ın bir bildiği vardı. Ancak bunu Paşaoğlu da bilmek istiyordu. Mürsile yanında haşa alemlerin Rabbinin mesajını alabileceği ahizeyi bu yüzden icat etti. Şarktan garba, cenüpten şimale doğru uzanan ahize antenlerini inşa ettirdi. Ve bunlardan gelen sinyali mühteze, onu muş'ire bağladı. İşte sinyal bundan sonra müvezzineye geliyor ve seda olarak kulaklıktan işitilebiliyordu. Bu nizamı kurduktan sonra kulaklığı başına geçirdi. Ne var ki tevaliyi tutturması çok zordu. Beyhude yere haftalarca uğraştı durdu. Günün birinde gözlerinde delice ışıltılar peyda oluverdi. Hatta kambur Bevval bile ondan adam akıllı korkmaya başladı. Paşaoğlu, eğer Allahü Teala'nın irade buyurursa kendisiyle konuşacağını ve haşa kelamullah okuyacağını düşünüyordu. Ama bunun için kalbi yeterince temiz ve imanı da adam akıllı sağlam değil gibiydi. Öyleyse böyle birini ya da birilerini bulmak gerekiyordu. Yani asıl müminleri. Cenab-ı Hakk'ın vahyi icat ettiği ahizeyle bu tür zevata pekala indirebilirdi. Ders adette bunlardan çok olmalıydı. Fakat bunlar genellikle aptal olurlardı. Bu nedenle onları ikna etmek kolay olmayacaktı. Acaba eter koklatıp onları bu camiye mi getirseydi? Hem bu onlar için de hayırlı olurdu. Alemlerin Rabbinin vahyini kulaklarıyla bir işittikten sonra kim bilir ne kadar sevinirlerdi. Artık bir divane olan Paşaoğlu'nun kambur Bevval'i bu işe nasıl bulaştırdığı pek bilinmiyor. Ama Bevval'le kıyaslandığında Sancho Panza, Don Kişot kalırdı. Bevval'in tava gelmesi neticesinde şehir eterle uyutulup camiye getirildikten sonra ahizeye bağlanan ilk şeyhin kafası 30.000 volt ve 145 amperle kömürleşmişti. Toprağın 2 metre altında yatan Paşaoğlu'nun sağlığında bir dediğini iki etmeyen muhterem pederinin işlediği cürümler ve karıştığı usulsüzlükler neticesi Yıldız'da bütün itibarını kaybedip Bursa'ya sürgün edildiğini artık bilen İhsan Said, Bevval'i polise teslim ederek 3-5 kuruş mükafat koparmak yerine bir servete mal olan içerideki bütün teçhizatı ve dışarıdaki dev antenleriyle bu binayı geçici olarak işletmeye karar vermişti. Ancak onun haşa Allahü Teala ile konuşmak gibi bir niyeti yoktu. Çünkü kendini dünyaya adayan bu adamın aklı fikri, o da parayı değil matematiği sevdiği için bir servet biriktirmekti. Demir minareleri artık gayesi için kullanabilirdi. Ama önce elindeki bu yeni imkanı adam akıllı tanıması gerekiyordu. Hertz dalgaları sesin yanı sıra acaba ona para da taşıyabilir miydi? Birinci işi antenden mühteze gelip müşirden geçtikten sonra tevsi edilen sinyali nakleden kablonun bağlandığı o uğursuz iskemleyi Bevval'e söktürüp attırmak oldu. Bundan sonra oteldeki eşyalarını binaya taşıttı. Derken bütün hayatı değişti. Paşaoğlu'nun yaptığı bu ahize mürsilenin müptelası olmuştu. Bu aletin mucidinin bir zamanlar oturduğu sandalyede kulaklıkları başına geçirdikten sonra muhabere borusundan Bevval'e emirler yağdırıp adama ikide bir dalga boyunu yeniden ve yeniden ayarlatıyor. Ancak birkaç kıvılcım mürsilesinden gelen cızırtı ve pıtırtılardan başka bir şey işitemiyordu. Morse elifbasını öğrenip bu mesajların esrarını çözmesi fazla zaman almadı. Hatta mürsilenin ihtizaz devresine bir maniple bağlayıp birkaç mesaj bile gönderdi. Ancak karşı tarafın ahizesi yeterince hassas olmadığından mıdır? Cevap alamadı. Bunu dert etmedi. Fakat günün birinde galiba Noel günüydü. Kulaklıktan bir keman sesi işitir gibi oldu. Sonra birisi konuşmaya başladı. Anlaşılan o ki sinyal bir kıvılcım mürsilesinden geliyordu. Çünkü konuşan şahsın sesi kesik kesikti. Derken neşriyat bitti. Cesaretlenen İhsan Said o masanın ve mikrofonun başında daha uzun saatler geçirmeye başladı. Gecenin geç vaktine kadar sanki o odada değil de içinde binbir cins hayvanatın carlayıp cırladığı, gaklayıp vakladığı, gürleyip hırladığı bir ormandaydı. Verdiği emirle Bevval dalga boyunu sürekli değiştiriyor, İhsan Said durmadan dinliyor, dinliyor ve dinliyordu. Hal böyle olunca kendisinde baş beyin kalmıyor, artık 2-3 saatten sonra amanı kesiliyordu. Neredeyse sıfırı tüketmek üzereydi. Gel gör ki bir gece dalga boyu değiştiğinde kulaklığından şuna benzer bir ses işitince gözleri parladı. Zzzt, zzzt, zzzt, pat, pat. Pıt pat pız zzz zzz tıt tıt tıt tız bir zvay ifiyer zzz ay zvay ifiyer zzz pat pat pat pat pıt tız ay zvay ifiyer zzz der gevinez zzz gevinez bekonz honders mark zbites beon wont zzz von p thousand twas white hundreds pat matters zvay ay fear vartes darauş aldığı ses sinyali 90 metreye ayarlı kıvılcımlı olmadığı aşikar görünen bir mürsileden geliyordu. İhsan Said masasının çekmecesini açıp kırmızı mühür mumunu aldı ve heyecanla aşağı inip ahizenin mütehavvil meksefesini mühürledi. Aynı şekilde mürsilenin ihtizaz devresini de 120 metre dalga boyuna ayarladıktan sonra mumu eritip damlattı ve mührünü bastı. Tekrar yukarı çıkıp kulaklığı başına geçirdiğinde aynı sesi işitti. Almanca konuşan adam durmaksızın aynı sözleri tekrar ediyordu. Kendi lisanına ait elifbe'nin 5. harfinin yanına kah 2 ve kah 4 rakamlarını ekleyip duruyor ve artık ne hikmetse meçhul bir rakibe meydan okuyordu. Çünkü galibin 100 mark mükafat kazanacağını ısrarla vurgulamaktaydı. Ayrıca bu rakibe kendi ahizesine neşriyat yapması için dalga boyu da bildirmekteydi. İhsan Said adamın konuşmasını sabaha kadar dinledi. Ama yeni bir şey değil, hep aynı şeyleri işitiyordu. Adam 5. sırada olan bir şeyin aynı zamanda 2. sırada da olduğunu, işte bu 2. sıradan 4.'ye geçtiğini mi söylüyordu? Eğer böyleyse ufki olarak 5.'de olan şaküli olarak 2'den 4'e gidiyor olmalıydı. Demek ki ortada bir kare, daha da önemlisi mükafat da söz konusu olduğuna göre bir oyun vardı. İşin kötüsü bu oyun İhsan Seyit'in hemen hemen hiç ilgi duymadığı bir oyun, yani satranç olmalıydı. Ertesi gün Kasımpaşa Yahane Sokak'taki Huzur Kıraathanesi'ne doğru yürürken satranç denilen hesap oyunundan pek anlamamasına rağmen İhsan Seyit'in yüzü gülüyordu. Çünkü Diyarbakır'ın Sur mahallesinden 5 yıl önce Dersaadet'e göçen şarapçı Rebaz'ı burada bulacağından emindi. Hemen herkes gibi Rebaz'ın da acıklı bir hikayesi vardı. Çünkü bu efendi üstelik Diyarbakır'da müftü olmaya kararlı bir medrese talebesi iken aşk derdine gark olmuş, bunun için şeyhe gidip ondan derdine bir derman bulmasını niyaz eylemişti. Talih bu ya, şeyh de bu illete deva sayılacak bir ilaç vardı. Sedirin altındaki bir sandığı çekip açan şeyh, esrarengiz bir iksir şişesi çıkarmıştı. Üzerinde şunlar yazılıydı: Chateau Margaux. Şişenin tıpasını açan şeyh, içindeki kırmızı sıvıdan döktüğü cam kadehi uzatınca Rebaz, hınzırca sırıtan mübarek adamı şüpheyle süzdükten sonra kadehi aldı ve önce içindeki sıvıya bir baktı. Çünkü işkillenmişti. Kadehi sallayıp bir döndürdü. Sıvı kırmızıdan ziyade kiremit rengine yakındı. Sallandıktan sonra kadehin iç çeperinden aşağıya gözyaşı misali damlalar akmaktaydı. Adam akıllı pirelenen Rebaz kızıl sıvıyı bir kokladı. Az çok baharatlı, enfes bir kokuydu. Acaba kadehteki sıvı memnu bir iksir olmasındı? Bir yudum aldı ve sıvıyı ağzında döndürdükten sonra belki günahtır diye tükürdü. Diş etlerinde bir kamaşma yoktu. Tam tersine sıvı ağzında kadife gibi bir tat bırakmıştı. Derken sıvıyı bitmemesi için adeta dua ede ede yudum yudum yavaş yavaş içti. Bu kaderin ta kendisiydi. Çünkü artık Latif Roşil'de bile kıymet vermeyecek ama ilk içtiği şarabı asla bulamadığı için Dersaadet'te şişesi 20 paraya satılan adi Dimitrokopulo şaraplarını tiksintiyle içecek, namı lakabı Ayyaş'a çıkacaktı. Neyse ki şarap temininde sıkıntı çekmiyordu. Çünkü Allah vergisi dehasıyla boyunun ölçüsünü almak isteyenleri satrançta en fazla 50 hamlede mat edeceğine kalıbını basıyor. Bunu gerçekten de başarıyordu. Bir hesabı da vardı. Mat anında 50. hamleye ne kadar kaldıysa rakibiyle o kadar şişe şarabına iddiaya giriyordu. Onun namını duyan beyler ve paşalar kıraathaneye gelip Rebaz'la boy ölçüşüyorlar, gel gör ki tokatlanıp gidiyorlardı. Ancak rakipleri Rebaz'la oynarken daima eldiven giyerlerdi. Çünkü adram satranç oynarken burnunu karıştırır ve sümüğünü hep masanın altına yapıştırırdı. Ayrıca adam ikide bir serçe parmağını kulağına sokup fırıldak gibi döndürdükten sonra kiri üstüne sürerdi. Bu yetmezmiş gibi dudağının kenarında hep kırmızı yemek yağı olur ama bazen bunu gömleğinin yeniyle sildiği de görülürdü. Kışın ise gömleğinin üstüne bir yün aba giyen Rebaz'ın burnundan soğuğun etkisiyle olsa gerek bir sümük huzmesi akar. Burnunu çekti mi hüzme yukarı doğru yaylanır ama bir türlü yere damlamak bilmezdi. Bu nedenlerle rakipleri onun ellediği taşları almak zorunda kaldıklarında gayri sıhhi kalelere, sidikli atlara, kığılı fillere, sümüklü vezirlere ve bitli piyadelere dokunmaya çekinirler. Ama gözlerini adamın asla mat olmamış, belki de bir Olemp ilahı kadar ölümsüz şahından da alamazlardı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 78.